Ayrım 30, sayfa 326. Şu küreklerden birini bana ver dedi Rizoli. O da hendeğin içine atlamak üzereydi. Sen değil dedi Yates. Neden? Biraz ağır olmayı denemiyorsun. Ben özürlü değilim. Hiçbir şey yapmadan böyle beklemekten nefret ediyorum. Yates gergin gergin gülmeye başladı. Biz de bayılıyorduk bunu yapmaya çünkü. Ayrıca başına bir iş gelirse kocana ne deriz sonra? Hareket edecek yer yok zaten Jane dedi Maura. O zaman şu lambaları düzelteyim de önünüzü görün bari. Rizzoli projektörlerden birini çevirince Maura'nın üzerinde çalıştığı köşe aydınlanıverdi. Maura dizlerinin üzerine eğilmiş fırçayla toprağı süpürdükçe küçük küçük pas lekeleri belirmeye başladı. Burada eski çiviler var diye seslendi. Arabada manivela olacaktı dedi Maura. Corso. Gidip getireyim. Maura toprağı temizledikçe başka çiviler de çıkmıştı ortaya. Alan çok dardı. Bu yüzden boynu ve kolları ağrımaya başlamıştı. Maura sırtını doğrulttu. O sırada arkasında bir sarkıtı duydu. Hey, şuna bakın dedi Geri. Maura arkasının önünde Geri'nin malasının 2,5 santim kırık bir boruya çarptığını gördü. Böyle bir sandığa neden bir boru sokarsınız ki? Bir anda susmuştu sonra. Maura'nın gözlerinin içine baktı. Bu bir havalandırma deliği dedi Maura. Geri dizlerinin altındaki kalasa baktı. Bu lanet olası şeyin içinde ne var böyle? Siz ikiniz çıkın artık oradan dedi Pete. Fotoğraf çekeceğiz. Yates elini uzatıp Maura'nın çıkmasına yardım etti. Birdenbire ayağa kalkınca Maura'nın başı dönmüştü biraz. Kameranın flaşlarından sersemleyerek gözlerini kırpıştırdı. Projektörün gerçek üstü parlaklıkları ve duvarlarda dans eden gölgenin atmosferinde gerçekten de biraz sersemlemişti. Merdivenlere gidip oturdu sonunda. O altında kan lekelerinin hayallerinin dolaştığını anımsamıştı. O altında kan lekelerinin hayaletlerinin dolaştığını anımsamıştı. Ama iş işten geçmişti artık. Pekala dedi Pete. Açalım şunu artık. Corso hendeğin yanına gidip çömelip levyeyi yerleştirerek kapağı açmaya çalıştı. Kımıldamıyor bile dedi Rizzoli. Corso durup alnını gömleğinin koluna sürdü. Alnına bir parça çamur bulaşmıştı. Tanrım, benimin acısı yarın çıkacak. Sonra levyeyi yeniden kapağın altına sıkıştırdı. Bu kez levyeyi biraz daha derine sokuşturmayı başarmıştı. Derin bir nefes alıp bütün gücüyle levyeyi bastırdı. Çiviler yerinden oynamıştı sonunda. Corso levyeyi bir kenara fırlattı. Yates'le birlikte hendeğe eğilip kapağı kaldırdılar. Bir süre kimseden ses çıkmamıştı. Projektörlerin altında ayna gibi parlayan boşluğa baka kaldılar. Anlamıyorum dedi Yates. Sandığın içi boştu. O gecenin sonunda yağmurdan pırıl pırıl parlayan otobandan eve doğru ilerlemeye başladılar. Mora'nın silecekleri buğulu ön camın üzerinde insanı hipnotize eden bir ritimle birileri bir geri gidiyordu silecekler. Mutfaktaki kanı gördün dedi Rizzoli. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun? Amalta daha önce de öldürmüş. Nicky ve Teresa Wells onun ilk kurbanları değilmiş. O detektör başına değildi Jane. Kuzeni Eliyah da orada yaşıyordu. Katil o olabilir. Sadler'ler kaybolduğunu Amalta 19 yaşındaymış. Kendi mutfağında olup biteni görecek yaşta yani. Bu cinayeti onun işlediği anlamına gelmez. Rizzoli gözlerini Maura'ya dikti. O Daniel'ın teorisine inanmıyorsun değil mi? Şu canavar meselesine. Amalta şizofreni hastası. O derece hasta birinin iki tane kadını öldürüp sonra da mantıklı bir biçimde delilleri ortadan kaldırmak için cesetleri yakmayı akıl edebileceğine inanabiliyor musun? Delilleri kaldırmak konusunda muhteşem bir iş çıkardığı söylenemez. Neticede yakalandı değil mi? Virginia polisi şanslıydı sadece. Onu rutin bir trafik kontrolü sırasında ele geçirmek dedektiflik dehalarını göstermezdi sanırım. Mağara boş otobanın üzerinde kıvrıla kıvrıla uzanan bir sis perdesine baktı. O kadınları tek başına öldürmedi. Ona yardım eden biri vardı. Arabasında parmak izleri var. Başından beri onun yanında olan biri var. Kuzeni mi? Elia o kızı diri diri gömdüğü zaman sadece 14 yaşındaymış. Hangi çocuk böyle bir şey yapar ki? Büyüyünce ne tür bir adama dönüştü kim bilir. Düşünmek bile istemiyorum. Nasıl bir adama dönüştüğünü ikimiz de biliyoruz bence dedi Maura. Mutfaktaki kanı gördün. Lexus hırıl hırıl çalışan motoruyla otobanda ilerliyordu. Yağmur durmuştu ama hava hala nemliydi ve pencereler buğulanmıştı. Sadler'leri öldürdüklerine göre Rizzoli o zaman gözlerini Maura'ya çevirmişti. O zaman Karen Sadler'in bebeğini ne yaptılar? Maura hiçbir şey söylememişti. Gözlerini yoldan ayırmadan doğruca ilerliyordu. Önlerinde ne bir sapak ne de bir kavşak vardı. Sadece sürmeye devam et dedi kendi kendine. Nereye varmaya çalıştığını görüyor musun? Dedi Rizzoli. 45 yıl önce Lan kuzenler hamile bir kadını öldürüyor. Bebeğin kalıntıları bulunamıyor. 5 yıl sonra Amalta Boston'da Van Gays ofisinde beliriyor ve yeni doğmuş iki bebeği satmaya kalkıyor. Maura direksiyonun üzerinde parmakları taş kesilmişti. Ya bebekler onun bebekleri değilse dedi Rizzoli. Ya Amalta Daxi'nin annen değilse. Bölüm 23. Matt Purvis karanlıkta uzandığı yerde bir insanın ne kadar zamanda açlıktan ölebileceğini düşünüyordu. Yiyecekleri çok çabuk tüketiyordu. Yiyecek torbasının içinde sadece 6 tane Hershey çikolatası, yarım paket tuzlu kraker ve birkaç parça da kurutulmuş et kalmıştı. Bunları pay etmeliyim diye düşündü. Bir şekilde sonuna kadar yetirmem gerekiyor. Neyin sonuna kadar? Sonunda açlıktan olmasa da susuzluktan ölene kadar mı? Mati değerli çikolatasından bir parça ısırdı. Bir lokma daha ısırabilmek için çıldırıyordu ama kendisini tuttu. Dikkatlice çikolatanın kabını kapattı sonunda. Çok çaresiz kalırsam kağıdı da yiyebilirim diye düşündü. Kağıt yenebilir değil mi? Ağaçtan yapılıyor neticesinde ve geyikler acıkınca ağaçların kabuklarını yiyor. Az da olsa besleyici olmalı. Evet, kağıdı sakla, temiz tut. Mati istemeye istemeye de olsa çikolatanın kalanını torbaya geri koydu. Gözlerini kapatıp hamburgeri ve kızarmış tavukları düşündü. Divine hamile kadınların ineklere benzediğini söylediğinden beri kendine yasakladığı tüm o yiyecekleri hayal etti. Aslında Mati'nin ineğe benzediğini söylemeye çalışıyordu çünkü. O günden sonra 2 hafta boyunca sadece salata yemişti. Ta ki sonunda Mercy'nin evinde salonun orta yerinde yere yığılana kadar. Kadınlar endişe içinde başına toplanmışlardı. Divaney de onları uzaklaştırıp dişlerinin arasından tıslayarak Mati'ye ayağa kalkmasını söylemişti. İhmaz her şeydir deyip durdu ve Bay BMW ve lastikli hamilelik pantolonun içindeki inek gibi karısı yerlerde sürünüyorlardı. Evet, ben bir ineğim Divaney. Kocaman güzel bir ineğim ve karnımda senin bebeğini taşıyorum. O yüzden şimdi gelip bizi kurtar senin lanet olası. Kurtar bizi. Kurtar diye geçirdi içinde. Mati o anda yukarıdan ayak seslerinin geldiğini duydu. Kendisini esir alan düşmanın adım adım yaklaşırken sessizce başını kaldırıp mazgala baktı. Adamın kedi gibi sinsi, temkinli ve ağır adımlarını ezberlemişti artık. Her geldiğinde onu serbest bırakması için yalvarıyordu ama adam her seferinde onu kutunun içine bırakıp gitmişti ve şimdi yiyeceği ve suyu tükenmek üzereydi. Bayan, Mati cevap vermedi. Biraz merak etsin diye düşündü Mati. Eğer fenalaştığımı zannederse kutuyu açar belki. Eğer ölürsem o kıymetli fidyesine kavuşamaz ne de olsa. Bayan konuşsanıza. Mati sessizce kımıldamadan bekledi. Yalvarmalarım hiçbir işe yaramadı. Belki onu bu korkutur. Belki o zaman beni buradan çıkartır diye düşündü. Toprağın üzerinde bir patırtı duydu. Orada mısınız? Başka nerede olabilirim? Seni geri zekalı diye geçirdi içinden. Uzun bir süre hiçbir ses çıkmamıştı. Peki, madem öldün, o zaman seni oradan çıkartmanın bir anlamı yok, değil mi? Ayak sesleri uzaklaşmaya başladı. Bekle, bekle. Mati feneri açıp tavanı yumruklamaya başladı. Geri dön, lanet olsun, geri dön. Mati kalbinin güm güm attığını duyabiliyordu. Adamın ayak seslerini duyduğu zaman neredeyse sevincinden kahkahayı basacaktı. Ne kadar da acınası. İhmal edilen bir sevgili gibi ilgi için yalvarıyordu artık. Uyandın demek dedi adam. Kocamla konuştun mu? Sana paranı ne zaman ödeyecek? Nasılsın? Neden soruma cevap vermiyorsun? Önce sen cevap ver. Oh, harikayım doğrusu. Bebekten ne haber? Yemeğim tükenmek üzere. Daha fazla yiyeceğe ihtiyacım var. Yeterince yemeğim var. Pardon ama burada tıkılı olan benim, sen değil. Açlıktan ölüyorum. Ölürsen paranı nasıl alacaksın? Sakin ol bayan, sakin ol. Dinlenmeye bak. Her şey yoluna girecek. Hiçbir şey yoluna girmeyecek. Cevap gelmemişti. Hey, hey diye bağırdı Mati. Ayak sesleri uzaklaşmaya başlamış şimdi. Bekle. Mati var gücüyle tavanı yumrukladı. Geri dön. Ahşap yüzeyi yumruklarıyla dövüyordu. Bir anda öfkeyle dolmuştu içi. Daha önce asla hissetmediği bir öfkeyle. Bağırmaya başladı. Bunu bana yapamazsın. Ben hayvan değilim. Sonunda yara bere içinde kalan elleri titreye titreye duvara yaslanıp kaldı. Bedeni hıçkırıklarla sarsılıyordu. Ama yenilginin gözyaşları değildi bunlar. Öfkeden ağlıyordu. Lanet olsun sana dedi, lanet olsun. Divaniye de sana da bu dünyadaki tüm pisliklere de lanet olsun. Yorgunluktan sırtüstü yere yığıldı sonunda. Koluyla gözyaşlarını sildi. Bizden ne istiyor ki? Dwayne şimdiye kadar ona parayı ödemiş olmalıydı. O zaman neden hala buradayım? Neyi bekliyor? O sırada bebeğin karnını tekmelediğini hissetti. Ellerini karnına yaslayıp bebeğiyle arasındaki tek engel olan derisini okşayarak onu yatıştırmaya çalıştı. Rahminin kasıldığını hissetmemişti. İlk sancının habercisiydi bu. Zavallı şey, zavallı. Bebek. Mati bir anda taş kesilmişti. Düşünmeye başladı. Hava mazgalından seslenen adamla konuştuğu her şeyi gözden geçirdi. Divenia'dan hiç bahsetmemişti. Paradan da söz etmemişti. Bu çok mantıksızdı. Eğer o pisliğin derdi paraysa konuşması gereken kişi Dwayne olmalıydı. Ya onu hiç aramadıysa, ya fidye falan istemediyse, o zaman ne istiyor diye geçirdi içinden. Fenerin ışığı yine azalmıştı. İkinci paket pilleri de bitirmek üzereydi. İki paket daha kalmıştı. Sonra tamamen karanlığa mahkum olacaktı. Bu kez torbaya uzanıp yeni pilleri almaya çalışırken paniklememişti. Bunu daha önce de yaptım, yine yapabilirim. Usulca fenerin kapağını çevirip eski pilleri çıkardı ve yenilerini koydu. Işık pırıl pırıl parlamıştı. Sonsuza dek iyi geceler deyip karanlığa gömülmeden önce bir kez daha ışığa kavuşmuştu işte. Herkes ölür, evet, ama burada kimsenin kemiklerini bile bulamayacağı bir kutunun içinde ölüp gitmek istemiyorum. Işığı tasarruflu kullan, elinden geldiğince tasarruflu kullan diye geçirdi içinden. Mati feneri kapatıp karanlıkta uzanmaya devam etti. İçinde giderek büyüyen korku iyiden iyiye boğazına sarılmıştı artık. Kimse bilmiyor diye düşündü. Kimse burada olduğumu bilmiyor. Kes şunu Mati, toparlan. Sana senden başka kimse yardım edemez. Mati yan dönüp kollarını göğsüne kavuşturdu. O sırada yerde bir şeyin yuvarlandığını duydu. Biten pillerden biriydi bu. Artık işe yaramazdı. Karnına sarılıp adamla konuştuğu her şeyi bir kez daha gözden geçirdi. Nasılsın? Her seferin nasıl olduğunu soruyordu. Sanki umurundaydı da hamile bir kadını böyle bir kutuya hapseden biri onun nasıl olduğuna ilgilenir miydi? Ama sürekli bunu soruyordu. Ve Mati de sürekli onu dışarı çıkarması için yalvarmıştı şimdiye kadar. Beklediği cevap başka diye düşündü Mati. Mati bacaklarını karnına doğru çekti. O sırada bir şey çarpmıştı ve o şey de yuvarlanmaya başladı yine. Doğrulu feneri yaktı. Bitmiş 4 tane pili vardı. Bir çifti hiç açılmamıştı. Bir de fenerin içinde 2 tane daha. Mati feneri söndürdü yine. Işığı tasarruflu kullan, ışığı tasarruflu kullan diye geçirdi içinden. Böylece karanlıkta ayakkabısının bağcıklarını çözmeye başladı.